And Fatima said to him, "Won't you come with me to my home tonight? There's no one inside." "Yeah." And Temel replied with, "Yeah, I'll come, sure." And then in midnight, Temel goes to her house in Black Sea, in somewhere, whatever. When Temel rings the bell at night, there was nobody in, actually. So that's what she said diyorum. 18. şeye hoş geldiniz. Bugün birazcık daha değişik bir başlangıç oldu. Eğer başını bilseydiniz çok gülebileceğiniz bir fıkra anlattım ama neyse diyorum. Hemen bölümümüze giriyorum. İlginiz için çok teşekkür ederim. 18. şey hızla başlıyor. Dın dın dın dın dın. Bu başlangıç müziğiydi. Herkesin var, ben de yapayım bir tane. Şimdi geçen bölüm ben cringe'den bahsettim. Cringe olmak ne demek? İşte başkası adına utanmak. Buna tek kelime bulalım Türkçe bilmem ne falan. Bulamadık, neyse önemli değil. Yani başkası adına utanmak diye bırakalım. Ben bunu sonra araştırdım. Sonra araştırdım değil mi? İnsan önce araştırır konuşur. Hayır, yani İngilizceme güvendiğim için öyle konuştum. Sonra araştırdığımda da başka konular çıktı. Nasıl konular? Mesela cringe'in direkt karşılığı yaltaklanmak diye geçiyor ama yaltaklanmakla alakası olmayan bir şey bu başkası adına utanmak. Bizim kullandığımız ya da kullanılan, genel kullanılan tabir bu şekilde. Neden Türkçe'ye böyle çevrilmiş bilmiyorum. Bilen varsa aydınlatsın. Ping. Hemen şundan bahsetmek istiyorum yine cringe mevzusuyla alakalı. Yine Google cringe yazıp araştırdığımda, ki siz de yapabilirsiniz, araştırın lütfen. Ortaya o kadar saçma Google sonuçları çıkıyor ki, hani çünkü bunu mu demek istediğiniz değil de bu şey. Hani çevrendeki ya da ülkendeki insanlar neyi araştırdı sana, Google onu da öneriyor ya. Okuyorum. Yeni gelin cringe. Tatlı mı cringe mi ne demek? Cringe ne demek? Tepkikolik cringe. Cringe ne demek? Cringe olmak nedir? Aşırı cringe nedir? Bir milleti tanımak istiyorsanız lütfen Google arama sonuçlarına bakın. Yani bakın, hemen ben size bununla ilgili bir senaryo çiziyorum. Bu sahneyi hepimiz kafamıza canlandıralım. Sonra bu konuyu tamamen kapatalım. Ortalama yaşlarda bir teenager'sın. Yani işte ergensin. Biz buna 15 ila 25 arası diyelim. Evet arkadaşlar, 22'ye kadar sürüyor bu iş. Hatta bazılarının beyni hala orada kaldığı için 25 yaşında da ergenlerle karşılaşmış oluyoruz. Oturuyorsun evinde ve İngilizcen zaten yok. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Bununla biraz yüzleşelim mi? İngilizcesi olmayan çok insan var. Yani haddinden çok insan var daha doğrusu. Ve bu şekilde, bu arada İngilizcesi olmaması sorun değil diyeceğim ama bu yaşa kadar olmaması olmayacağı anlamına gelmiyor. O anlamda demiyorum. İngilizce artık dilden sayılmıyor. Ne yazık ki. Yani ekstra dil biliyor musun? İngilizce. İngilizceye bahsetmiyoruz bile. Tadında esprilerle işi götürmeyeceğim. O bayat bir espri. Tekrar konumuza geri dönüyoruz. İngilizcesi olmadığı için bazı sosyal mecralarda insanlara katılıp espri yapmak istiyor bu yazık zavallı. Ve bu zavallı aynı şekilde espri yapacağı zaman internete bunları yazıyor ki, bu demin okuduğum işte cringe ne demek, aşırı cringe ne demek bilmem neyi yazıyor ki en azından bir şeyleri anlayabilsin ve katılsın. Ha, anlamasın mı katılmasın mı ayrı. Bunları kendi kendine de anlayabilir. İlle birinin yardımına ya da birinin bakmasına gerek yok. Yani kendini yetiştirsin, kendini büyütsün. O zaman işte biz kalkınırız diyor. Evet, diğer konumuza geçiyorum. Eurovision vardı dün gece. Yani dün gece de bahsettiğim cumartesi. Cumartesi günü Eurovision, Saturday Night Fever, you know. Eurovision gecesiydi. Özlemişiz. Uzun süre sonra ilk defa izledim ben de. Her yıl oluyor ama yani ben uzun süre sonra ilk defa izledim. Şimdi size şunu anlatmak istiyorum. İlk önce İtalya'yı tebrik ediyorum. İtalya'da Maneskin diye bir grup kazandı. Hepsi 20 yaşında gerçekten. Hatta ekşi sözlükte arattığımda 18 yaşında kurulmuş liseli öğrenciler tarafından kurulmuş. Birisi bunu keşfetmiş. Ekşi Sözlük'teki ilk posta hemen bakarsanız görürsünüz. Helal olsun kendisine. Kendisi o kadar iyi bir tespitte bulunmuş ki bakın Eurovision'u kazandılar. Ben 20 yaşımda böyle şeyler yapmıyorum. Benim bir tane kuzenim var 20 yaşında. Yasak varken devamlı dışarıda. Mesela 20 yaşında yaptığımız genel şeyler. Ama insanlar 20 yaşında Eurovision kazanıyor. Oylama sistemi değişmiş arkadaşlar Eurovision'da. Böyle bir saçmalık görmedim ben. Niye saçmalık? Tamam, heyecanı acayip 10'a 20'ye 30'a katlıyor olabilir ama bizim zamanımızda niye öyle değildi o zaman? Çünkü hakikaten dün izlerken biz şöyle bir durum oldu. Oylamalar, normal bizim bildiğimiz oylamalar bittikten sonra, ki şöyle oldu o oylamalarda, 12, 18, 7, 6, 5, 4 diye gidiyordu ya. Bir anda sadece 12'ler açıklanmaya başladı ve ondan aşağısı hiçbir şekilde açıklanmıyor, direkt gösteriliyordu. Dedim ki oha, yani çok hızlı gidiyor o zaman bu iş. Çünkü sadece 12'leri söyleyip gidecek bir 39 ülke var sadece derken. Bu bittikten sonra bitime doğru kimsenin heyecanlanmadığını görünce dedik ki lan ne oluyor? Sonra meğer olay Eurovision uygulaması sayesinde insanların attığı oylardaymış ki yani 524 puanla da İtalya'nın kazanması bundan bir 5 sene önce falan, 10 sene önce biz daha Eurovision'dayken
birisi gelip de 524 puanla birisi birinci olacak dese kimse inanmazdı, affedersiniz. Bu konuyu da işledikten sonra geçiyorum. Instagram'da size de herkes mutlu gibi gelmiyor mu? Bana öyle geliyor. Yani herkesin işi gücü var, bilmem nesi var. Herkes mutlu, çok yoğunlar. Biz niye değiliz? Ben niye değilim? Yoğun olmaya kendinizden başlayabilirsiniz. Evet, yani benim mesela atıyorum bu şey işte olmasa cuma ve pazarlarım boş geçebilir. Ama bu beni yoğun yapmıyor ki. Bir de şöyle insanlar var. Ben çocukluğumdan beri öyle insanları görüp onlara birazcık özenirim açıkçası. İşte çok yoğunlar, telefona bakacak saniyeleri yok. Arıyorsun onlarla konuşurken ilk önce müsait misin demen gerekiyor falan. Çünkü o kadar yoğun ki. Bu yoğunluğu insanlar kendileri yaratıyor. Aslında kimse bu kadar yoğun değil. Nokta. Herkes de her öğretinin ilk başlangıcı şu kuralla başlıyor. Onu bilin de kendinize zaman ayırın. Kimsenin kendisine zaman ayırmayacak kadar bir durumu, yoğunluğu olmuyor arkadaşlar hiçbir zaman. Arkadaşlar dedim, özür dilerim. Öyle bir durum yok çünkü aramda. Hayır, şundan bahsediyorum. Kendine zaman ayırıyordur o insan. Sana öyle davranıyorsa sana zaman ayırmak istemiyordur. Nokta. Bunu da bilin. Bu konuyu da atlattık. Şimdi bugün Monaco Grand Prix'si var. Çok çetrefilli bir pist. Ve Monaco Grand Prix'sinin pilotlarından... Yani McLaren'in pilotlarından Daniel Ricciardo'nun Monaco Grand Prix'si için söylediği bir şey var. Kendi evinin salonunda bisiklet sürmeyi hayal et. Evet, işte Monaco Grand Prix'si o kadar zor. Şimdi bununla, bu Monaco Grand Prix'si ile ilgili zamanında 2012 yılında mı? Ya yılını hatırlamıyorum. Şöyle söyleyeyim, yılı buluruz sonra. Ocean's 12 vardı ya, Ocean's 11'dan sonra çıkan. Evet, işte neydi o? Bir sürü abilerin olduğu, hani Brad Pitt'lerden tut işte Richard Gere diyesim geliyor ya. Richard Gere değil o adamın adı. George Clooney. Neden onlara benzettim bilmiyorum. Bunların katıldığı bir şey. O zamanlarda şimdiki Alfa Romeo'nun, o zamanki Alfa Romeo takımının o zamanki adı Sauber'den önce de Jaguar'dı. Şimdi Jaguar o dönem şöyle bir sponsorluk anlaşması. Sponsorluk demeyeyim de PR'a ev sahipliği etti. Bu Ocean's 12 takımı, şimdi Monaco gazinosuyla bilinen bir kasinosuyla daha doğrusu bilinen bir yer ya. Dolayısıyla hani işte kumarhaneleri var, bilmem neleri var. Ocean's 12 filminin de Ocean's filmlerinin de bütün olayı hani bir yerden bir şeyleri çalmak, sen bir yerlere bakarken ha çoktan plan olmuş bileler. O konulara da daha sonra geliriz. Siz filmi izliyorsunuz. Mesela filmin sonunda ilk sahnesini gösteriyor. Meğerse ilk sahnede bütün iş bitmiş falan. Sana 90 dakikayı boşa izlemişsin hissi falan. Onlara da tamamen karşıydım da. Çünkü bunlara böyle hikaye plot twist deniyor işte. Hikaye bükülmeleri bilmem ne. Öyle çevirelim biz aramızda. Aramızda çevirelim ama. Bunlar yer yer hoşuma gitse de bu kadar hikaye bükülmesi hiçbir zaman hoşuma gitmemiştir. Çünkü o 90... Yani bu bükülme, hani işte bütün sahne, bütün filmi izledin. İlk sahne. Sonra 90. dakika son sahnede ilk sahneye geri bağlanıyor ve aslında çoktan bitmiş iş ve biz 90 dakika boşuna gelmişiz ya da ne güzel akıllıca göstermişler eşittir benim için. Hababam sınıfının bütün o askerdenin bütün sonunun rüya olması. Haberiniz olsun. Neyse dönüyorum. Filmin sonu rüya çıkarsa acayip küfrediyorum, biliyor musunuz? Tekrar dönüyorum şimdi bu konuyu anlatmaya. Bu Ocean's 12 filminin PR çalışmalarından bir tanesi ve hatta en büyüğü, 430 bin dolarlık bir elması Jaguar otomobilinin, yani F1 araçlarına başka bir şey denmiyor. F1 aracının burnuna takıyorlar ve bu burnuna takılan 430 bin dolarlık elmas ya 16 ya 17. virajda arabanın çarpması sonucu ya da fazla titremeden aracın ucundan çıkıp kayboluyor. Hala da bulunamıyor. Ve bunun üzerine de geçtiğimiz hafta F1 Monaco Grand Prix'sinin hatırına bu olayı uzunca bir şekilde incelemiş kendi podcastinde. İncelemiş de ne olmuş? Ben size söyleyeyim, sadece bundan bahsediyorlar ve oldu bilmem ne diyorlar. O kadar. Oldu bittiye geliyor. Başka hiçbir şey yok. Bence bu da tamamen PR bu arada. Yani tarihin en başarılı PR'larından biri olması konusunda ilerliyor. Nasıl? Önümüzdeki zamanlarda belki o zaten bulunmuştu ya da o zaten planlıydı denecek ve herkes işte diyecek falan filan. Ben sanmıyorum gerçekten 430 bin dolarlık bir elmasın kaybolmasını. Gerçekten öyle bir elmastı bu arada. Bu konuyla geçiyorum. Teşekkür ederim. Bayağı 2-3 konu ne kadar zaman aldı ama bazılarınız da bunu istiyor. Dinliyorum sizi, merak etmeyin. Yani yaptığınız öneriler, söylediğiniz şeyleri dinliyorum. Hemen söylemek istiyorum araya bir parantez olarak. Aşkı Memnu özel şey işte YouTube'da şu anda. İzlemeyi unutmayın lütfen. Çünkü eğer bu güzel bir destek alırsa haberlerin yanında böyle özel programlar yapmaya da başlayacağım. Genişleyeceğim. Daha güzel, daha eğlenceli içeriklerin olduğu bir programa doğru gideceğim. YouTube'a da o yüzden bakın, takip edin, oylayın, bilmem ne. Size şöyle bir şeyden bahsedip konuyu kapatmak istiyorum. 1960'larda Japonlar tarafından savunulan günde 10 bin adım atmanız gerektiği geçenlerde Harvard Üniversitesi tarafından 4400 adım olarak güncellendi. Şimdi biliyorsunuz üniversiteler hakkındaki fikrimi, üniversiteler gereksiz araştırmaların yapıldığı yerlerdir. Meraklanmayın, bu araştırmalar gerçek anlamda sporun ve sporcunun tarafında olan bir şey değil. Yani onu da söyleyeyim bu arada parantez olarak. Çünkü şimdi sen zaten spor yapmak istiyorsan o kadar yürüyorsun. Bu 4400 adım günde bir insanın aktif kalabilmesi adına hani şey değil, anladın mı? 4400 adım atıyorum ve çok fitim değil. Çünkü hepimiz 4400 adım atıyoruzdur. Yani tabii ki bütün gün yayılanlara buradan selamlarımı iletiyorum. Öyle değil de. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Spor ve sporcuyu işin dışında tutuyorum. Bu sadece gündelik bizim aktif kalmamız için, işte yağ bağlamamamız için diyelim. Tabii yemeğe çok dikkat edilmesi gerekiyor. Olay sadece keşke adımda bitse yani de. Kanepede götünü yayıp yatan adam hala 10.000'de gidebilir yani, onu söyleyeyim. 10.000 adım atınca da bak, ben şöyle bir şey söyleyeyim kendimden ve konuyu bitireyim, hatta programı da orada bitireyim. Ben çok uzun süredir günde 10.000 adımdan daha az adım atmıyorum. Eğer yemeye devam ederseniz bu 10.000 adım falan hiçbir şey demek değil. Yani mesela en son şundan da bahsedeyim hadi size. Bu 10.000 adım meselesi çok civcivlandığında, dışarıda çıktığında insanlar bunu nedense, yine nedense, yani şaşırmamam gerekiyor ama Allah'ım şaşırıp duruyorum. Instagram'da böyle o pedometrelerle işte adım sayarlar yani ve işte özel başarı halkalarıyla bilmem nelerle duyuruyordu. Şimdi hadi hayal edelim. Evde oturuyoruz. Başka yerde oturuyoruz. Önemli değil. İşteyiz, güçteyiz falan. Bir bakıyoruz abi. Bir adet bildirim, Instagram bildirimi, post ya da hikaye. Adam 11 adım atmış. Vay be. Günümüzün gidişatı değişti ya da gaza geldik, değil mi? Biz ne yapalım senin 10.000 adım atmış hikayeni? Ne yapalım senin 10.000 adım atmış postunu? Ha, bu eşittir ne? Bakın ben onu da kalktım. Bak bunlar şu aralar çok oluyor. Benim takip ettiğim çoğu insanda var. Ben bunlara laf etmiyorum. Amuda kalkmalarına laf etmiyorum. Koyuyor timelapse'ı abi. Ya herkes mükemmel belgeselci değil mi? Bunları kim yaptı biliyor musunuz? Bunları Ebru Şallı yaptı. Ebru Şallı bu şekilde kendi programını çekti. Çektikten sonra insanlara bir hal geldi. Kamerayı uzağa koyup, yere dayayıp, timelapse'ı açıp, bir de böyle amuda kalkıyorlar bilmem ne, altına işte ne derler, inspirational diyeceğim, olmayacak şimdi, kendi laf ettiğim şeye bok atıyor olacağım. Heveslendirici, motive edici, motive edici cümleler. Herkesse ben kendimim falan. İşte ne bileyim, ben doğru yolu tersten gördüm falan. Yani neyse ya, böyle şeyler de yazıyorlar. Abi diyebilirsiniz ki sana ne? Ama ben de şunu demek istiyorum karşılıklı. Bize ne? Yani ben seni de işin içine katıyorum. Sevgili, değerli dinleyen. Bize ne abi onun amuda kalkmış olmasından diyor. Teşekkür ediyor. 18. şeye burada son veriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen YouTube'dan izlemeyi, oylamayı unutmayın. Lütfen paylaşın da birazcık bakalım nerelere gidebildiğimi göreyim. Şey işte medya. Şey işte medya diye geçiyor. Paylaşın. Bakalım görelim nerelere kadar gidebiliyoruz. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. İyi bayramlar. Wow.